Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ders konumuz din ve fıtrat. Fıtrat demek tabiatta geçerli kanun ve kurallar bütünü demektir. Fatara kelimesinin Türkçe karşılığı bir şeyi üstten aşağıya doğru yarmak. Fıtratta da geçerli olan temel kural bölünme kanunudur. Allah tüm varlıkları bölünme kanununa göre yaratmış. Varlıklardaki oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarının toplamı fıtrattır. Şimdi dünya kurulduğu günden bugüne kadar fıtratta herhangi bir değişme olabilir mi? Ne diyorsun Fatih Hoca?
Asla olmaz.
Olmaz. Neyse o. Yani gök eski gök, yer eski yer, su eski su, hayvanlar eski hayvanlar. Sadece şu var, bir hayvan doğar, büyür, ölür. İnsanlar da doğar, büyür, ölürler. Şimdi fıtratta geçerli kanun ve kurallarda herhangi bir değişme yok.
Olmaz.
O zaman Allah-u Teala dinini nasıl tanımlıyor? Burada sürekli okuduğumuz bir ayet var. Rum suresinin, yani Kur'an-ı Kerim 30. suresinin 30. ayeti. Allah orada diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ. Yüzünü dosdoğru bu dine yönlendir diyor. Peki o bu nedir ya Rabbi diye sorduğun zaman fıtratallah. Allah'ın fıtratına, Allah'ın fıtratına yöneldi. Ne demek Allah'ın fıtratı? اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. İnsanları da ona göre yarattığı fıtrat. Yani tabiatta geçerli kanun ve kurallar ki bu fatara kökünden gelen kelimeleri Allah gökler ve yer içinde kullanır. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar Allah'ın fıtratı, yani Allah'ın uyguladığı kanun ve kurallardır. İnsanları da ona göre yaratmıştır. Peki, işte az önce Fatih Hoca'ya sorduğum sorunun cevabını Allah burada veriyor. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratma kuralının yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur. Yani insanların oluşturabilecekleri hiçbir kanun ve kural tabiatta geçerli kanun ve kuralların yerine geçemez. Hiç mümkün değil. Yani bir saç telini, bir kuru yaprağı, ne bileyim bir hayvanın sırtındaki bir kılı, yani ne yaparsanız yapın, bir toprağın içerisindeki bir parçacığı, insan vücudundaki bir küçük bir hücreyi bile İnsanların oluşturması mümkün değil. Allah'ın koyduğu kanun ve kurala göre oluşur.
Hocam, şimdi bu insanlığı sürekli şeyle tehdit ediyorlar ya, işte insanlık öyle bir noktaya geldi ki istese dünyayı yok edebilir, insanlığı işte kökten dünyadan silebilir, bazı ülkeler bu güce sahip, şu bu, bir takım şeylerle korkutuyorlar. Yani işte sizin söylediğiniz Allah'ın kurguladığı bir şeyi İnsanlık sona erdirebilir mi? Yani şimdi bununla alakalı 1960'larda Amerika'nın bu Hawaii adaları yakınlarında okyanusta yapmış olduğu çok muazzam güçte nükleer denemeler var. Bunun şeyleri de var, videoları da var. Orada bu işte eğer rakamlar doğruysa Japonya'ya atılan atom bombalarından binlerce kat daha yüksek enerjiye sahip bombaları bu adaların yakınlarında deniyorlar. Bunların videoları da var. İzleyicilerimiz görebilirler. Ondan sonra diyorlar ki burada artık yaşama dair en ufak bir şey olamaz. Bitti. Buralar öyle bir kirlendi ki. Hocam geçen buralarda yapılan bir şey var. Çekim belgesel. Allah'ın bütün o şeyleri, bitkileri, yarattığı bitkiler, hayvanlar, şunlar, bunlar aynen yaşamaya tekrar devam ediyor.
O kadar. O kadar.
Yani tekrar o kurgu, Allah'ın kurgusu yine devam ediyor her yerde. İnsan istediği kadar işte ya yani ufacık bir adada dahi sen hayatı döndüremiyorsun, bitiremiyorsun. Ama insanlığı neylerle korkutuyorlar? İşte insanlık bugün öyle bir noktaya geldi ki bütün her şeyi yok edebilir, insanlığı silebilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Oysa her şeyi kurgulayan Allah.
İşte bunlar da algı yönetimi yaparak insanları psikolojik şekilde kendi avuçlarına almaya çalışıyorlar. İşte Allah-u Teala bak diyor ki Allah'ın yaratmasının yerine geçebilecek hiçbir şey olamaz diyor. Yani Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kurallarının yerine hiçbir şey geçemez diyor. Peki ne diyor bu? Zalike dinul kayyim. İşte sapasağlam din budur. Yani Allah'ın dini bu. Allah'ın dini bu dediği ne?
Yaratılışla alakalı bütün ölçüler.
Tabiatta geçerli kanun ve kuralların tamamı Allah'ın dini. Ne demek? Tabiatta geçerli kuralları insan hayatında uygulanmanın kanun ve kurallarıdır din. Onun insanlara yansıması.
Abdest almaktan uzaydaki en ufak bir şeye kadar. Her şey.
Evet. Mesela abdest almak dedin de biliyorsun artık herkes de bilmeye başladı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz su bulamayanlar teyemmüm etsin diyor. Arkasından da Allah sizin tertemiz olmanızı ister diyor. Şimdi bakıyorsunuz teyemmümle temiz yüzeye ellerini süreceksin. Ondan sonra yüzüne süreceksin. İkinci kere süreceksin. Bir de böyle ellerini ovacaksın. Abdest almış olacaksın. Ya bunun temizlikle ne alakası var? Ama biliyorsunuz doktor arkadaşlarımız işte burada bu konuda şey yaptılar. Çalışmalar yaptılar. Yani çok sayıda kişiye teyemmüm ettirdiler. Toprağı da yaptırdılar. Böyle temiz yüzeylere. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de toprak demiyor. Temiz yüzey diyor. Yaptırdılar. Ondan sonraki sonuçlar ne oldu? Beklemedikleri derecede tertemiz olduğunu tespit ettiler şeyin.
Dezenfekte ediyor.
Tabii. İşte mesela göz cerrahı olan Adem Özkan Bey dedi ki şok oldu yani. İşte Abdülkadir Şahan Bey falan. Ben şok, ikisi de şokları yaşadı. Ya dedi ben ameliyata girmeden önce o kadar kendi ellerimi temizliyorum, bu kadar temiz olmuyor dedi. Ve Abdülkadir Bey de şokları yaşadı. Sonra bunu yayınladılar ve Ankara'da bir uluslararası tıp kongresinde de sunuldu. Oraya gelen, ben de davet etmişlerdi. Oraya gelen tabipler de, ilim adamları da gerçekten şokları yaşadılar. Çünkü yapılan şeyleri görünce. İşte bu fıtratla din arasındaki uyum. Şimdi Allah dine fıtrat dediği için şeye de yani Kur'an'daki ayetlerin Allah'a ait olduğunun en sağlam, en kestirme delili nedir?
Kevni ayetlere yaratılmış ayetlere bakıyor.
Yani yaratılmış ayetlerdir. Mesela Allah-u Teala Fussilet suresinde ne diyor? Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. 53. ayet değil mi? Fussilet suresi 53. ayette diyor ki onlara ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Hangi ayetler? Ayetler dedim mi sadece Kur'an'daki ayetler akla gelir yani geleneksel yapıda. Değil. Fil afaki çevrelerindeki çevre dediğimiz zaman bizim dışımızdaki her şey değil mi? Sen benim çevremdesin. Ben de senin çevrendeyim. Ya gördüğümüz her şey. Ve fi enfusi ve kendi vücutlarında da ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum kendileri için iyice tebeyyün ortaya çıkacak. Ne? Ennehu o kitap Allah'ın indirdiği bu kitap el hakku bütünle gerçektir.
Yani buradaki ayetlerle etraftaki ayetler örtüştüğünde diyecek ki bu kitabı gönderen ancak Allah
olur. O zaman buradaki ayetler ne olur? Bilimin merkezi.
Merkez olur. Yani bu kitabın Allah'a aidiyeti için karbon testine ya da Muhammed Aleyhisselam döneminden kalma bir nüsha olup olmadığıyla avunmamalıyız.
ay karbon testi de olacağını kabul et. Her insanın bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda kesin kanaati oluşması lazım.
Muhammed Aleyhisselam...
Peki o karbon testine kim güvenebilir
doğru,
ki?
Doğru hocam, diyelim ki Muhammed Aleyhisselam'a kadar götürdük, hatta onun el yazısı ile yazıldığını tespit ettik.
Onu
adam çıkar der ki o yazdı.
Onu da bırak. Muhammed Aleyhisselam'la yüz yüze gelse bu insanlar.
Peki tabii.
Kendi, o anlatsa. Ya tamam da ben senin Allah'ın elçisi olduğunu nereden bileyim diyorsunuz.
Nitekim demişler.
Tabii. Nereden bileyim? Evet. Haksız mı bu soruyu soran kişi?
Ya onu da aşan bir şey var ortada.
Tabii. Ama işte o öyle bir şeyle geliyor ki bakıyor. Evet diyor. Evet. Tamam. Ve burada kendi doğal yapısıyla bunun arasındaki birebir uyumu buluyor. O uyumu gördüğü zaman işte bu Allah'ın dinidir. Ondan dolayı Allah-u Teala ne diyor? Herhangi bir sureyi alın. Getirin bakalım. Onun bir benzerini yapabiliyor musunuz?
Evet.
Yani bir insanlar, yani onun benzeri değil, onun dengini. Benzer olur. Mesela senin saçının dengi yapılamaz ama benzeri yapılır. Dıştan baktığın zaman daha da güzel gözükebilir. Ama içeriğinde denklik kurulamaz. Dolayısıyla hadi buyurun diyor. Tamam, bu Muhammed uydurdu mu diyorsunuz? Tamam. Hadi siz uydurun. Bütün uzmanlarınızı çağırın. Şimdi dünyanın bütün fabrikaları bir araya gelse bir saç teli üretme şansları var mı?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Hiç kimse zaten böyle bir iddiayla ortaya çıkamaz.
Çünkü saç teli bir ayet.
Bir ayettir tabii. O bir ayettir. Dolayısıyla şimdi burada o zaman ne olmuş oluyor? İndirilen ayetler ve yaratılan ayetler diye ikiye ayırmak gerekiyor. İndirilen ayetler tabiatı yaratan Allah'ın sözlerini içeriyor. Tabiatı yaratan Allah'ın sözlerinin tabiatta geçerli kanun ve kuralları içermesi kadar tabii bir şey olamaz. Din de bu diyorsa ve bu yaratılışta geçerli kanun ve kurallara da fıtrat diyorsa Allah, o zaman din ne olur? Din de fıtrat olur. Başka bir şey olur mu? Onun için ne olur, ne diyeceksin? Kardeşim tamam. Bakın, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan, ilave edilen kısımlar değil. Kur'an'da anlatılan dini yaşa, o zaman sana hiçbir şey olmaz. Ama yapılan ilavelerle, yapılan bozulmalarla, Allah'ın yarattığı bir üzümü insan nasıl şaraba çevirip insanları sarhoş ediyorlarsa, Allah'ın dinini de kendi kafalarına uydurarak insanları sarhoş eden kişiler var. O değil. Kur'an'daki din, Allah'ın Resulü'nün tebliğ ettiği ve uyguladığı din. Onun tebliğine ve uygulamalarına tam olarak uyabiliyor musunuz? İşte o din senin fıtratını düzeltir. O din senin vücudundaki, seni her yönüyle mutlu eder, huzurlu eder, güven içerisine sokar ve korkudan tamamen kurtulursun. Evet, sen bu konuda bir şey söyle. Mesela şeyde, işte bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi, Celal Şengör'ün bir televizyon kanalına çıkarak söylediği sözler. Onu istersen bir kısaca bir özetini yaparsın.
Evet, yani o bu hafta epey konuşuldu.
Yani bu Celal Şengör şeydir. Jeoloji konusunda uzman olan bir şahıstır. Ben ona defalarca gel şurada jeoloji ile ilgili ayetleri birlikte okuyalım dedim. Ama bir türlü gelmedi. Evet. İnşallah bu dersten sonra gelme ihtiyacı duyar.
Evet. Orada İşte programı takip eden seyircilerimiz hemen anımsayacaklardır. Bir mekanda stüdyo kurmuşlar. Orada insanlık tarihiyle alakalı bir program yapıyorlar. Ve orada hoca her zaman yaptığı gibi, diğer tarihçilerin de yaptığı gibi, işte yüz binlerce yıl, milyonlarca yıl öncesi şöyle böyle, işte mağarada şunu çizmiş, yok şuraya böyle etmiş, önce işte avlanmış, daha sonra şunu bulmuş, bunu bulmuş gibi hepimizin küçüklükten beri bildiği, bize anlatılan hikayeler, masallar anlatıyor. Ve tabii bunlardan en ufak bir kuşkusu olmadan anlatıyor. Yani bunlar ilim. Yani mağaraya çizilen bir iki çizikten hareketle insanlık tarihi oluşturuyorsunuz. Ve bu ilim oluyor. Üniversitelerde bunlar anlatılıyor. Ve bunlardan şüphe edenlerin aklından şüphe ediliyor. İyi hocam da bu nasıl oluyor? Ya işte görmüyor musun? Bak mağarada adam çizmiş işte diyor. Burada diyor insanlık şu aşamaya gelmiş. Burada buna gelmiş. Bak zaten şurada da şu kemiği bulduk. Böyle ettik, şöyle ettik. O esnada böyle yüz binlerce yıl, milyonlarca yıl öncesine gitmeyelim. Birisi diyor ki ya işte İbrahim Aleyhisselam da buralara gelmiş filan. Yani ne demek İbrahim Aleyhisselam? 2023 yılından geriye sararsak belki 4000 yıl önce, 5000 yıl öncesinden bahsediyor adamcağız. O kadar yani. Fazla değil. Yüz binlerce yıl, milyonlarca yılın yanında 4000, 5000 rakamının ne önemi var? Ha, orada bu defa o bilim adamı diyor ki ya diyor öyle bir kişi yok, onların hepsi masal, hikaye diyor. Yani bunu söyleyen 2-3 dakika önce yüz binlerce yıl öncesinden, milyonlarca yıl öncesinden bahsediyordu ve hepimiz buna inanıyorduk. O ilim çünkü. Ama
ona bilim diyen kim?
Kendisi. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan bahsedince diyor ki o masal diyor, öyle birisi zaten yaşamamıştır diyor. İşte hatta Tevrat, İncil bunlar diyor Mezopotamya uygarlığının bir uzantısı olarak ortaya çıkmış bir takım işte düşünce akımlarıdır diyor. Onların bir gerçekliği de yok. Şimdi gerçekliği yok dediği şeylerin esasında elimizde kaydı kuydu var.
Hayır, onlara ait kitaplar var.
Onu, hocam onu söylüyorum.
Onlara yani, inanan milyonlar, milyarlar
yani,
var.
Ya şimdi düşün.
Tarih boyunca onlarla ilgili dünya kadar yazılmış yazılar var. Yani, bunlar yalan oluyor.
Ya, evet yani.
Falan bu, yere çizilen bir tane çizgiden senin hayal olarak ürettiğin şeyler doğru olur.
Akıl alır gibi değil. Yani bir tarihçi düşünün. İster şu testle, ister bu testle. Neyse ne yapılırsın. Elde diyelim ki bir kayıt var. 4000-5000 yıl öncesine ait. Bu kayıt masal, hikaye. Yani neyse ne, içinde yazılanlar neyse ne. Ama bir kayıt var. Bu hikaye, masal, uydurma, kaydı kuydu olmayan yüz binlerce yıl öncesine dayanan söylemler bilim. Ya insanlık
dayanan dediğin, dayandığında kendileri iddia ediyor.
Kendileri söylüyor. O rakamlar da hesap makinesi. Önlerine rakamı koyuyorlar, konuşuyorlar. Şimdi insanlık böylesi bir akıl tutulmasına nasıl yakalanır? Böyle bir hastalığa nasıl düçar olur? Ve bu üniversitelerde nasıl bilim diye okutulur? Yani hakikaten anlaşılır gibi değil. Ya elimizde nebilerin isimlerinin yazılı olduğu şeyler var, belgeler var, kayıt. Ha, siz diyeceksiniz ki kaydın ne önemi var? Pek tabii ki hiçbir önemi yok aslında bizim için. Biraz önce hocam söyledi. Yani bu kitabı Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat el yazısıyla yazdığı tespit edilmiş olsa bizim için anlamı yok ki onun. Ama tarihçi için var. Tarihçi belgeye tapar. Elimizde o insanların yaşadığına dair tabletler, işte biraz sonra bahsedeceğim Muazzez İlmiye Çığ burada Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökenini araştırmış. En azından bu kadının elinde bir takım argümanlar var. Yani şey var, burada kayıt var.
Tabletler
var.
Yani kimsenin itiraz ettiği belgeler var.
Tarihçi buna tapar. Bu çöp oluyor, bunun hiçbir anlamı olmuyor, bu masal oluyor ama onların anlattığı şeyler ilim oluyor ve biz de ona amel edeceğiz, iman edeceğiz, onunla amel edeceğiz ve şüphelenirsek de cahil yaftası. Yani bu kadar da olmasın artık yani. Hakikaten bu kadar da olmasın. Şimdi dolayısıyla onu bir geçtik. Burada benim asıl Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni, yani o Celal Hoca'nın bir başka versiyonundan bahsedeceğim ama asıl bizi ilgilendiren versiyonu bu. Yoksa biraz önce söylediğim o tamamen şey yani saçmalık yani. Milyonlarca yıl öncesinden sanki dün görmüşsün gibi anlatıyorsun. Bir inanmamızı bekliyorsun. Ona zaten biz ilim falan demiyoruz yani. Ama şimdi burada en azından bir takım kırpıntılar var. Ne yapmış? Muazzez İlmiyeçi şöyle bir başlangıç yapmış. Diyor ki Batı dünyasında Sümer kültüründen Tevrat'a geçen konular üzerinde çok çalışmalar gördüm diyor. Ama ben Kur'an'la alakalı görmedim diyor. Yani kafa şu. Bizim Tevrat'ta, İncil'de bir takım anlatılar var. Bunlar diyor aslında Sümerlerden kalma şeyler. Yani ilahi kitap falan yok ortada. Sümerler var. Gerçek olan o. tabletler var elimizde. Gerçek olan o, her şeyin atası, bütün ilmin, bilimin, şunun bunun atası o. Dolayısıyla bugün Tevrat denilen şeylerdeki anlatılar onlardan gelmiş, bunu ispat etmişler ama burada bir açık var. Kur'an, Kur'an'ı da ben halledeyim demiş. Kur'an'daki yazılanlarla Sümerler arasında irtibat kurulabilir mi diye bir çalışmaya girmiş. Yani böyle bir macera başlıyor. Ondan sonra diyor ki işte Sümerler ne zaman yaşamışlar onu da söyleyelim. Sümerler milattan önce 4000 ve 2000 yılları arasındaki bir döneme tarihleniyor. Yani bu nebiler tarihiyle eğer biz bunu belki ilişkilendirirsek işte İbrahim Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde onlar hayattayken muhtemelen bu Sümerler artık miadını doldurmuş oluyor. Onlardan önceki yani İbrahim Aleyhisselam'dan muhtemelen önceki döneme tarihlenebilen bir dönem Sümerler. Diyor ki o kadar önemli ki bunlar. Bunlar diyor yazıyı icat etmişler diyor. Ya şimdi yazıyı icat etmek. Yani o döneme kadar insanlık gelmiş gelmiş yazı yok. Hiçbir şey kaleme alın. Ya elimizde kitap var yani.
Yazı yoksa o tabletler 2 dakikada üretilebilir mi?
Bulmuşlar ve ondan sonra kayda yani almışlar.
Bir tabletin yani içerisinde ne kadar çok bilgi var.
Ondan sonra
ya
başka...
Hiç mümkün mü yani? Şimdi sen şimdi yazı icat edeceksin ve tabletlere küçük küçük şeyler yazacaksın.
Sonra diyor ki ayrıca diyor bunlarda diyor bir takvim var diyor Sümerlerde. Doğrudur. Altına imza atarız kesinlikle öyledir. Diyor ki bu takvim diyor ay takvimine göre düzenlenmiş. Seneyi 12 aya bölmüşler bunlar. Allah Allah nasıl yapmışlar acaba değil mi? Nasıl akıllarına gelmiş seneyi 12 aya bölmek? Ve diyor ki aylarda işte 29, 30. Allah Allah çok ilginç değil mi? Niçin 13'e, 14'e, 15'e, 20'ye bölmemiş ki ayı? Ondan sonra diyor ki Araplar da zaten bugün diyor bu ay takvimini böyle devam ettiriyorlar diyor. Oysa Allah'ın kitabına bakarsa Tevbe suresinin 36. ayetinde Rabbimiz gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren zaten takvimi ayın evrelerine göre yaptığını, bütün insanlığa Adem Aleyhisselam'la birlikte bunu öğrettiğini söylüyor. Bunu görse diyecek ki ya zaten Sümerler dediğiniz kişiler de muhtemelen nebilerden aldı bu bilgileri diyeceksiniz. Sonra işte matematikte onlu sistemi kurmuşlar, işte matematikte çarpmayı, toplamayı... Ya bunlar Adem Aleyhisselam'a öğretilen şeyler. Yani senin bugün matematik dediğin, çarpma dediğin, onlu sistem dediğin, geometri dediğin şeyler, insanlar bunları deneyerek yanılarak bulduğu şeyler değil ki. Böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanlık buna nasıl inanabilir?
Ama gene çok güzel bir çalışma yapmış yani.
Hocam şüphesiz zaten bu çalışmanın niçin ehemmiyetli olduğunu söyleyeceğiz zaten. Yani o keşke bu çalışma bu platformda yapılmış olsaydı ne sonuçlar doğururdu. Tahmin bile edemeyiz. Şimdi ondan sonra diyor ki...
Ama isterseniz bu izleyicilerimizin daha rahat takip edebilmesi için şu yani o Sümerler dönemi Nuh Aleyhisselam dönemi zaten şeyi anlatıyor, Nuh Tufanı'nı anlatıyor
evet,
falan.
Evet, evet.
Nuh Aleyhisselam'dan sonraki oluşan
evet,
dönem.
Sonraki
şimdi Allah-u Teala ne diyor işte Tevrat'ta bu Muazzez Hanım ne demiş? Tevrat, İncil hep oradan oluşmuş. Kur'an da oradan
tabii,
oluşmuş
tabii,
demiş. Aslında bu dedikleri bilgi olarak yanlış değil.
Evet öyle.
Doğru.
Biz de onu söylüyoruz zaten.
Doğru ama bizim geleneksel yapıda böyle bir yaklaşım yok.
Ya hocam o yönüyle zaten mazur bu hanımefendi. Biz 610 yılında her şeyin başladığını söylüyoruz. O da diyor ki bakın ben size ne zaman başladığını anlatayım o zaman.
Haklı.
Haklı.
Ama peki şimdi bak aslında Kur'an ile Müslümanlar Kur'an'la ilişkilerini çoktan kestikleri için Kur'an'da ne olduğu hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Üniversitelerde de, ilahiyat fakültelerinde de Kur'an hiçbir zaman gündemde değil. Onun için şimdi bu Muazzez Hanım çok haklı. Halbuki mesela Muazzez Hanım'a şu ayet okunsaydı, Şura Suresi'nin 13. ayeti, yine sıklıkla okuduğumuz ayet. Ne diyor Allah burada? شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Allah Nuh'a hangi görevi yüklemişti? İşte Nuh Aleyhisselam o Sümer tabletlerinde hakkında bilgi olan nebi ve onun ümmeti. ona hangi görevi yüklemişse onu sizin için de bu din şeriatı yapmıştır. Peki sadece o mu? Ondan sonra ne diyor? Vellezî evhaynâ ileyk, sana yaptığımız bu vahiy. Ve mâ vassaynâ bihi İbrahim. İbrahim'e yüklediğimiz görev. Şimdi bak, şimdi o İbrahim meselesini de Muazzez Hanım bilseydi, tabii ki burada çok daha farklı şeyler yazardı. Ve Musa ve İsa. Musa'ya ve İsa'ya da yüklenen görev nedir? En akimuddin. Bu dini ayakta tutun. Bak, en eşi akimuddin ifadesi az önce Rum suresinin 30. ayetinde de geçti. Bu aynı din. Din aynı din. O zaman da tabiat kanunlarıyla din kanunları birbiriyle birebir uyumluydu. İşte Musa Aleyhisselam'da da, İsa Aleyhisselam'da da, İbrahim Aleyhisselam'da da öyle. Ve la teferraku fihi, bunda tefrikaya düşmeyin, ayrılmayın. O zaman ne olmuş oluyor? Nuh Aleyhisselam'a verilen emir ve yasaklar neyse, Tevrat'taki de odur, İncil'deki de odur, Kur'an-ı Kerim'deki de odur. Evet. Allah bunu söylemiyor mu? Evet. Bitti.
Evet. Bakın ben
o... Ama bu hanımefendi onu bilmiyor. Evet. Ama bugün İslam ülkelerinde bu kitaplarda bu yok. Allah'ın kitabında var ama diğer kitaplarda yok.
Evet, aynen öyle. Bakın hocam, sizin söylediğiniz, okuduğunuz ayeti Sümer metinlerinden hareketle ne diyor biliyor musunuz burada? Yahudi, Hristiyan ve Müslüman dinleriyle Sümer dini arasındaki ortak noktalar şunlardır.
Ha, tamam.
Tanrı'nın yaratıcı ve yok edici gücü.
Tamam.
Tanrı korkusu.
Tamam.
Tanrı yargılaması.
Tamam.
Kurbanlar.
Tamam.
Törenler, ilahiler, dualar, tütsülerle Tanrı'yı memnun etmek, iyi ahlaklı, dürüst ve hak tanır olmak, büyüklere ve küçüklere saygı göstermek, sosyal adalet, temizlik. Bunlar zaten ilahi kitaplardan, ilahi kitapların bahsettiği şeyler. O halde Sümerler'deki bu ilkeler muhtemelen Nuh'un şeriatının yansımaları değil mi?
Mesela izleyiciler burada tütsülemeye takılabilirler. Bu şeriatlarda çok küçük değişiklikler oluyor bazen.
İnsan tahrifat da yapıyor.
İmtihan için. Evet. Tahrif de olabilir. Tahrifat da yapılmış olabilir. Evet.
Şimdi ondan sonra başlıyor işte bütün bunları açıklıyor. Hakikaten ibadetler, işte kurbanlar, şunlar, Allah'ın işte bir takım topluluklardan gerektiğinde onları yok etmesi, intikam alması, şunlar bunlar. Kur'an'da da zaten bizim gördüğümüz şeyleri Sümerlerden hareketle anlatıyor ve diyor ki bunların tamamı zaten Sümerlerde var. O halde ilahi kitaplar hepsi oradan almış.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor.
Evet.
Bir de bak burada şunu da şey yapmış olalım. Yani burada kurban kelimesinden bahsetti. Bizde kurban ne zaman başlamıştır diye anlatırlar.
İbrahim
Aleyhisselam neymiş, oğlunu keserken yukarıdan işte ona bir şey kurban getirilmiş de onun yerine onu kes demiş, ondan sonra kurban başlamış. Ya böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına ya? Halbuki İbrahim Aleyhisselam'la ilgili hususların anlatıldığı Hac suresinde Allahü Teala ne diyor? Ve likulli ummetin cealnâ menseken. Her ümmet için, yani Hac suresinin 34. ayetinde her ümmet için bir mensek oluşturduk. Yani kurban kesme zamanı, kurban kesme ve eylemi oluşturduk. Yani ama hepsinin de aynı tarihte olduğunu yine Hac suresinde Allahü Teala şey yapıyor. 28. ayetinde de anlatıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'la başlamış olan değil ve bu İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olaylar anlatıldığı yerde anlatılıyor. Diyor ki insanlara, mesela Allahü Teala diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a insanlara hac, mesela Nuh tufanından, olayımız Nuh tufanı. Nuh tufanı ile birlikte Kabe de yıkılmış. Kabe yeryüzünün ilk bina edilen, ilk yapılan binası. İbrahim Aleyhisselam eski temelleri üzerine yükseltip de hac ibadetinin yapılacağı yerleri de Allah ona gösterdikten sonra diyor ki insanlar arasında haccı ilan et. Artık gelip hac yapabilirler. Yani size hac farz kılındı deme. Hac zaten Adem Aleyhisselam'dan beri yapılan bir ibadet. Herkes biliyor bunu. Şimdi Muazzez Hanım bunu bilse hiç sıkıntı çekmezdi. Rahat rahat yazardı bunu. Herkes bunu biliyor. Sen ilan et diyor. Sana yürüyerek ya da yorgun binekler üzerinde gelirler. Her uzak vadiden gelirler. Dünyanın her yerinden gelirler demiş oluyor. Gelsinler. Gelirler yani. Biliyor herkes. Peki niye geliyorlar? Kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar. Gelsinler burada bir ticaret yapsınlar. Mallarını gelsin satsınlar. Bir ortak bir şey olsun. Ondan sonra Allah'ın adını da Allah'ın kendilerine verdiği en'am türü hayvanlar üzerine ansın. En'am türü hayvan da yine En'am suresinde Allah koyun, keçi, sığır ve deve. Bunun erkeği dişisi olarak da anlatıyor. Zaten kurban kesilen hayvanlar da bunlardır. Ne zaman? Bilinen günlerde kessinler diyor. Demek bu Adem Aleyhisselam'dan biliniyor. İbrahim Aleyhisselam da biliyor. Ya peki ya o bilinen günler, hacca gelen kişiler orada keseceklerse bilinen günler hac günleridir işte. Kurban Bayramı'nın birinci günü Hacı'dan Arafat'tan indikleri gün, evet. indiği gündür. İkinci, üçüncü, dördüncü günlerde kurban kesilir. Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi ben orada kurban diyor. Tamam. Evet. Ama bugün şeyde bak Kur'an-ı Kerim bunu söylediği halde biliyorsunuz burada kurban konusunda bir doktora da yapıldı. Ya bunu kurbanla ilgili ayetler, kurbanla ilgili sahih hadisler fıkıh kitaplarındaki kurban konusunda hiç var mı? Evet. Yok. Hiçbir şey yok.
Tamam hocam bu söylediğinizle alakalı. Yani hocam şuna dikkat çekti. Allah'ın kitabındaki bir takım hükümler insan eliyle bugün olduğu gibi geçmişte de bir takım tahrifatı uğramış. Şimdi tam
yok sayılmış.
Yok sayılmış. Bak şimdi bununla alakalı çok belki hani bu kitapla alakalı olarak bu Muazzez İlmiyeçi hanımefendinin bu kitabıyla alakalı daha çok polemik konusu olan bir mesele var. O da başörtüsü. Şimdi burada diyor ki başörtüsüyle alakalı Sümerler'de başörtüsü vardı. Ama kimlerde vardı diyor? Kötü kadınlarda vardı. Kötü kadınlar. Yani tapınakta görevli olan bir takım kadınlar vardı. Bu kadınlar kötü işler yaparlardı ve başörtüsü takarlardı. İyi de bunu size kim söyledi? Diğerlerinin takmadığını nereden biliyoruz? Hepsi belki takıyordu. Yani iyileri de takıyordu. Kaldı ki tapınakta kalan kadınların kötü iş yaptığının nerede? Belgesi nerede? Yani bu tabletlere mi yani tamamen bütün teslimiyetimizi buna mı şey yapacağız? Ama burada bir gerçek var ki o da başörtüsünün olduğu ne zaman? Bakın Sümerlerden bahsediyor. Ha, oradan yanlış bir şey yapıyor, alıntı yapıyor. İşte diyor ki başörtüsü oradan gelmeydi. Dolayısıyla işte Yahudi kültürüne de, Hristiyanlara da, Müslümanlara da oradan geldi. İşte bir takım şeyleri değişikliğe uğradı. Şu oldu, bu oldu. Ama sonuç itibariyle bu dinlerin aslında filan yok. Zaten dinler, din diye bir şey yok. Dolayısıyla o kültürden geldi. Geliş sebebi de işte böyle kötü bir macerayla geldi. Çok rahatlıkla bu da bir tahrifata uğramış bir şey. Çünkü biz kitabımızda Nur suresinde burada defalarca anlatıldı. Başörtüsüyle ilgili ayetleri okurken oradaki ifadeler başörtüsünün 610 yılından sonra geldiği değil, daha öncesinde var olan ama bir takım çeki düzen vermeyle alakalı ifadeler taşıdığını söylüyor. Yani değil mi? Yani işte göğüslerinin üzerine örtsünler. Yani zaten var olan bir şeyin birazcık daha derli toplu bir şekilde örtülmesi gerektiğini ayetler ifade ediyordu. Biz de buradan ne anlıyorduk? Zaten bu bilinen bir şey. Dolayısıyla burada da gerisi şeyi hikayeyi boş verelim. Başörtüsü olgusunu en azından itirafsa dediğinde o da söylüyor yani. Var yani.
Sen bunu söyledin bir şey aklıma geldi. Bu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Aydın Topaloğlu var. Şimdi Aydın Bey bana şunu anlattı. Diyor ki işte Moskova'ya gittim. Üniversitede böyle başörtülü kızlar gördüm. Oraya işte gittim. Aa ne güzel siz Müslümansın. Yo demişler biz Hristiyanız. Ya başörtüsü Adem Aleyhisselam'dan beri yani vücudun örtüsü, elbise Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir şeydir. Şimdi gidin herhangi bir kiliseye bakın. O kilisedeki rahibelerin hepsinin başörtülüdür. Ve şeyler de o dinlere mensup olanlar çok iyi bilirler ki bir hanımın başını örtmesi gerekir. Gayet iyi bilirler yani. Evet.
Yine bu kitapta çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm yaratılışla alakalı. Hani Kur'an-ı Kerim'de var, Tevrat'ta var değil mi? İlk insanın yaratılışıyla alakalı. Yani Adem Aleyhisselam'ın kıssasını ister Tevrat'tan okuyun, ister Kur'an'dan okuyun. Sümer tabletlerinde de aynısını görüyorsunuz. Ve siz burada işte onlar da bir ilahi kitaba sahip olmalıdır demeniz gerekirken işte bu bilinç olmadığı için ne deniliyor? Ya işte Tevrat ve İncil, Kur'an da zaten oradan almış. Ya zaten adamlar da bizim bugün kitabımızda var olan şekliyle yaratılışı anlatmışlar. Başka? Adem'in cennetten kovulması hikayesi değil mi? Sürekli buradan anlatılıyoruz. Yani öyle biliniyor en azından hikaye olarak.
Ahiretteki cennetten kovuluyor. Evet. Tövbe estağfurullah.
Bakın aynı hikaye Sümerler'de de var. Peki nereden geliyor bunlar? Bu bilgiler nereden geliyor? Adem diye kişi, cennet diye kişi, orada hata yapma, günaha girme, oradan çıkartılma. Bütün bu bilgiler nereden geliyor Sümerlere? Ve çok...
Bu arada cennet bir bahçe. Evet. Adem'in yaşadığı bahçe.
Zaten detaylara bir şey yapmıyoruz da. Hani ve çok detaylı bir şekilde anlatılan Nuh tufanı. Bu adamlar nereden biliyorlar bunu? O kadar detaylı bir şekilde varmış ki tabletlerde Nuh tufanı ile alakalı. E şimdi bizim önümüzde iki yol var. Ya Muazzez Hanım'ın dediği gibi şöyle diyeceğiz. Ya işte bugün Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da sizin ilahi kitap dediğiniz bütün bu şeylerdeki anlatıların tamamı zaten bundan 6000-7000 yıl önce Sümer tabletlerinde vardı, anlatılıyordu. Oradan almışsınız, buraya getirmişsiniz. Bu bir yol. Kendisi o yolu tercih etmiş. Ya da diyeceğiz ki, işte kardeşim Kur'an'ın Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlığa gösterdiği yolun, indirdiği kitapların hepsi aynı çizgidir, aynı şeylerdir. Zaten bütün bu tabletler, şunlar, bunlar da bunu tasdik ediyor diyeceğiz. Ama Muazzez Hanım'ın bu tercihinin haklı sebepleri var. Niye haklı sebepleri var? Biz eğer her yerde İslam diniyle alakalı her bir şey 610 yılından itibaren başlamıştır. Ondan önceki insanlık namaz nedir, haç nedir, kurban nedir, oruç nedir, işte ne bileyim şu nedir, bu nedir bunları bilmiyordu gibi bir algı üzerinden şeriatı anlatmaya çalışırsak ki böyle anlatılıyor. O zaman işte Muazzez Hanım gibileri çıkar der ki hadi oradan. Siz istediğiniz kadar 610 yılından itibaren başlatın. Bakın ben size nerelerde bulayım bunun köklerini der ve o yolu tercih eder. Oysa Kur'an perspektifinde işte bu çalışmalar yapılmış olsaydı buradan çok güzel bir tasdik kitabı çıkardı. Sümerlerden hareketle çok güzel bir tasdik kitabı çıkardı ve bu bütün insanlığa sunulurdu. Dolayısıyla bizim bugün üzerimize düşen işte hocam fıtrat ayetiyle din tanımını yapan ayetle başladı. İnsanlığa dinin tanımının ne olduğunu, bilimin ne olduğunu, insanlık tarihinin ne şekilde, hangi seviyeden başladığını, yani böyle bir zemin oluşturursak yapılan bütün çalışmalar ilahi olur. İlahi olur ne demek? Yani fıtri olur. Fıtri olur ne demek? Bilimsel olur. Hikayemsi olmaz. Yok, aksi takdirde işte bize anlatılanlar 100 bin yıl önce şöyle olmuş, 10 milyon yıl önce şöyle olmuş, burada şu kemik bulunmuş, yok şurada şu çanak bulunmuş. Bütün insanlık tarihini yani orada burada bulunacak çanakla, kemikle, mağaralardaki bir takım çiziklerle eğer oluşturacak olursak vay halimize dememiz gerekir. Dolayısıyla biz sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa tarihin de bilimin de olması gereken doğru zeminini Kur'an'dan hareketle göstermek zorundayız. Hep bunu vurguluyoruz. Yani bütün disiplinler bu zeminde şey yapılmalı, hareket edilmeli. Oysa bugün yapılan şey nedir? İşte Kur'an'ı, dini bilimleri, şunları bunları irrasyonel, yani laboratuvar ortamında test edilemeyecek, ancak inanmakla, gönülle, gönül işiyle o şey yapabileceğiniz, yürütebileceğiniz bir platforma sokuyorlar. Bugün bile mesela dini ilimler, ilahiyat fakülteleri, sosyal bilimlerin bünyesinde. Yani ne demek? Yani bunlar laboratuvara sokulamaz. Bunlar zemine, mekana, kültüre, tarihe, şuna buna göre değişebilen bir takım olgular, toplumsal olgular. Siz dini bu şekilde eğer konumlandırırsanız ve bundan da razı olursanız, bu adamlar da buldukları bu şeyleri, yaptıkları bu tespitleri istedikleri gibi yorumlama yetkisine sahip olurlar maalesef.
Ya zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 ayette yeryüzünde dolaşın, sizden önce yaşamış olanların durumlarına bakın, onlardan ibret alın. İşte yaratılış nasıl başlamış, o insanlar neler yapmışlar, hangi noktalara gelmişler, nerelere gitmişler, başlarından geçenler oradan. Şimdi mesela bu Muazzez Hanım'ın yaptığı çalışmayı Müslümanların çoktan yapmış olmaları gerekirdi. Çoktan. Mesela Allah-u Teala Kamer Suresi'nde Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak şey anlatıyor. Orada ne diyor? وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَ اَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ diyor. Yani biz o gemiyi diyor bir ayet olarak, bir belge olarak bıraktık. Yani Nuh tufanında Nuh Aleyhisselam'ın ve tüm canlılardan birer çiftin yüklenmiş olduğu gemi şu anda var. Ama bu konuda bilgisi olan var mı diyor. Halbuki Müslümanların görevi bu araştırmaları yapmaktı. Muazzez Hanım mesela eğer çalışırken bizim haberimiz olsaydı, biz elimizden gelen bütün desteği verirdik ona ve bizim için de çok büyük bir nimet olurdu. Peki Muazzez Hanım bilseydi ki din Adem Aleyhisselam'dan beri aynıdır diye bilseydi, oraya çok farklı şeyler yazardı. Ve bilseydi ki tabiat kanunlarıyla dinin kanunları arasında %100 uyuşma var olarak bilseydi, o zaman kendisi için çok daha büyük ufuklar olurdu. Şimdi mesela Celal Şöngel'e de bunu anlatabilsek, ben zaman zaman tabii böyle telefonla anlatmaya çalışıyorum ama oturup da uzun uzun konuşmamız olmadı yani. Kendisine ben çok isterim. Sadece ona değil, herkes anlatmak isteriz. Burada sık sık söylediğimiz bir şey var. Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde bu konuda 20 kadar seminer verdik. Sonunda bir anlaşma yaptık. Anlaşmada işte Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Birisi yaratılan kitap, tabiat varlıkları, biri de indirilen kitap. O indirilen kitaptır diye. Eğer bilimin merkezine Allah'ın indirdiği kitabı koyarsak, bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme olur diye sözleşmemizde vardır. Arzu edenler bizim Süleymaniye Vakfı sitesine girerlerse o sözleşmeyi görürler. Şimdi dolayısıyla hani bu konu birazcık bilinecek olsa ve bunu biz insanlığa duyurabilecek olsak, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri ve bugün insanların hayal edemeyeceği büyüklükte bütün bilgileri öğrettiklerini bir bilsek, olay tamamen farklılaşacak yani. Mesela işte çok kısa şey yapalım, vaktin sonuna doğru geldik. Şimdi biliyorsun Bakara suresinin 30. ayetinde bu ayetinden itibaren Allah-u Teala şöyle ayetleri okumadan hızlıca bir özetleme yapayım. Allah-u Teala şey yapıyor, diyor ki işte Rabbim bir gün meleklere ben yeryüzünde muhalif yapıda bir varlık yaratacağım diyor. İşte Adem ve Havva, insanda bir muhalif yapı vardır. Onlar da ya Rabbi sen yeryüzüne fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Çünkü kan dökme ve fesat muhalefetten kaynaklanır. Yani düzeni bozmak istiyor. Şey yapıyor. Bugün de öyle dünyanın düzenini bozdukları için sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani yapmayı Allah-u Teala yapmış ama insanlar bozuyor. Halbuki ondan sonra kendi şey yapıyor, ya Rabbi bir sana boyun eğer ve sırf senden dolayı bu yaratılacak kişiyi temiz sayarız diyorlar. Ondan sonra ama Allah-u Teala bu muhalif yapıda yaratılacak kişiden dolayı kan dökülmeyecek, yeryüzüne fesat çıkmayacak demiyor. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor meleklere. Sonra Adem'e isimlerin tamamını öğretiyor. İsim dediğimiz şey bir şeyin neye yaradığındır. Yani tabiattaki biraz yani sonraki ayette anlatılıyor gökler ve yer. Gök ve yer değil yani yedi kat gök ve yer yeryüzüyle ilgili tüm bilgiler Adem Aleyhisselam'a öğretiliyor ve bu da yazıyla öğretiliyor. Kalem suresinde Alak suresinde Allahü Teala belirtiyor, yazıyla öğretiyor. Dolayısıyla ben eminim ki o Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'a yazdırdığı o kitap kesinlikle Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin içinde bugün duruyordur. Onu bulabilecek, işte Muazzez Hanım'ın bulduğu tabletlerle de birlikte şey yapıldığı zaman bilimde inanılmaz bir sıçrama meydana gelecektir. İşte ondan sonra göklerin ve yerin bilgisini öğrettikten sonra şey yaptılar, Allahü Teala meleklere diyor ki hadi bakalım siz şunların bilgisini bana anlatın, bir takım varlıkları gösteriyor, hadi anlatın bakalım. Mesela altın neye yarar? Ya da bu gökyüzünde diyelim işte şu neye yarar, bu neye yarar? Onlar diyorlar ki ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Sen bizi öğrettiğinden başka bilgi olmaz. Bak melekler de kendi öğrendikleri bilgiye göre hareket ediyorlar.
Ya, Adem Aleyhisselam donanıma bakar mısınız hocam? Böyle başlamış serüvenimiz yani.
İlk insan bu. Ve göklerin ve yerin bütün bilgilerini biliyor. Ondan sonra ben diyor sizin aşağı vurduğunda gizlediğinizde bilirim dedikten sonra Adem'e diyor ki bunların isimlerini sen söyle bakalım neleri göstermiş bakın burada. Şunları diyor. Onları anlattıktan sonra Allah'ın söylediği şu söz çok önemli. Ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin bilinmezlerini bilirim. Demek ki Allah göklerde ve yerde meleklerin bilemediği bilgileri Adem Aleyhisselam öğretmiş. Göklerde, gökte değil. Gökler dendiği zaman biz şu anda efendim işte şu gezegen, bu gezegen diye şey yapılıyor. Şu gezegene çıkmak. Ya gezegenler birinci kat semanın süsleridir. Ay ve yıldız. Ama esas olan o birinci kat sema dediğimiz burçların olduğu yer. Ama ondan sonra altı kat daha gök var. Ve şeyde işte Allah Adem Aleyhisselam tüm o bilgileri biliyor. Oralara nasıl gidilir, nasıl dolaşılır, ne yapılır? İşte bir gemi nasıl yapılır? Yani Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiyi bugün bizim hayal etmemiz mümkün değil. Bakın öyle bir bilgi var ki onda. Biliyorsun Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'a diyor ki benim kontrolümde bir gemi yap. Çünkü geminin büyüklüğünü Allah belirleyecek. Ve gelenler dalga geçiyor. Bu kadar büyük gemiye ne gerek var diye. Ne yapıyorsun diye sormuyorlar yani. Niye? Diyor ki her çift hayvandan erkekli dişili birer tane gemiye koy ve işte insanlar da bilecek. Peki bir arslanla bir erkek ve dişi arslan, erkek ve dişi ayı, erkek ve dişi fil, bunların kalacakları yer, bunların yiyecekleri, efendim sadece o değil küçücük hayvanlar.
Ya birbiriyle ilişkileri, birbirlerinin besin zinciri olan hayvanları bir yere yerleştirmek bugünün insanının bile çok zorlayarak yapacağı şey.
Hayal edemez bugünkü insanlar.
Yani, bütün hayvanlar olacak, bunlar birbirinin besin zinciri olacak. Yani o hayvanın besini öteki, o hayvanın besini öteki olacak.
Bir de koruma
olacak.
Zinciri olacak, birbirlerini yememeleri lazım.
Ve bunlar konumlandırılacak oraya. Onun için Allah-u Teala üskün diyor. Yani onları yerleştirme, yani ölçülü bir şekilde yerleştirme.
Ölçülü bir şekilde oraya yerleştiriyor. Her birinin gıdasını, her birinin korumasını. Bak bütün hayvan çiftlerinden birer tane böyle bir gemi büyüklüğünü bugün hayal edemediğimiz için uzaydan görseler bile bu böyle gemi olmaz der insanlar. Şimdi oraya o müminler de yerleşiyor. Ondan sonra yeryüzünü tamamen işte o tufan, Muazzez Hanım'ın da orada tabletlerden tespit ettiği tufan ortaya çıkıyor. Sonra da bu hayvanlar tekrar yeryüzüne dağılıyor ve bu hayvan nesli tekrar devam ediyor. Şimdi öyle bir bilgi seviyesi var ki orada, mesela biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de bir Nuh Aleyhisselam'ın adını taşıyan bir sure var. Nuh suresi diye. Kur'an'da sadece o surede şu ifade var. Nuh Aleyhisselam kendi toplumuna söylüyor. İşte Nuh suresi Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi. Bu okuyacağım ayet de o surenin 15. ayeti. Diyor ki, hatta 15 ve 16. ayetten okuyalım. Elem taraf, siz görmediniz mi diyor. Yani çıkmışlar, dolaşmışlar, yani göklerde yerde şeyler yapıyorlar. Görmediniz mi? Keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka. Allah gökleri 7 tabaka şeklinde nasıl yaratmış? Tabaka yani 7 kat diyelim işte. Binanın 7 katı. Ama gökler çok büyük tabii. 7 kat gökleri nasıl yaratmış? Belki gökleri yaratıyor. Ay, güneş ve gezegenler de birinci kat semanın süsü olarak tanımlanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve gezegenlerin sayısında 11 tane olduğunu Allah Yusuf suresinde bildiriyor. Şimdi diyor ki ayı onlar içerisinde ışık yansıtıcısı, nur yani münevvir Arapça dili açısından, güneşi de bir kandil yani ışık kaynağı yapmıştır.
Peki yansıtıyor mu kaynak?
Bu güneş ışık kaynağı ama ay ışık yansıtıcısı. Ondan sonra Allah sizi de diyor yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Bir de yaratılış şeklinde söylüyor. Bugün de bitki gibi oluyor çünkü bizi oluşturan bütün maddeler topraktan geliyor. Anamızın vücudunda yumurtaya, babamızın vücudunda sperme dönüşüyor. Sonra annemizin vücudu bizim için bir işte üretim merkezi olarak şey yapıyor. Onunla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de bütün ayrıntılar var biliyorsun. Şimdi burada Nuh Aleyhisselam böyle efendim bilgi yoktu, işte şöyle oldu böyle, ya insanoğlu sosyal bir varlıktır. İnsan bir hayvan gibi değildir. İnsan çok farklı bir varlıktır. Allah Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri, o bilgileri öğretmeseydi siz şu Sümer tabletten de onları asla bulamazdınız. Dolayısıyla bizim bu yani din ve fıtrat meselesi son derece önemli. Dinin yani Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetlerin birlikte okunması çok çok önemli. Ve işte Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar dinin tek din olması, Allah'a teslimiyet meselesi. Allah'a teslimiyet meselesini tabiat kanunları açısından değerlendirirsen nasıl değerlendirirsin? Mesela Allah'ın emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'de tam teslimiyet İslam dinidir, evet. Değil mi?
Çünkü kainattaki bütün her şey Allah'a teslim olduğu için Allah insandan da tercihini bu yönde kullanmasını istiyor.
Peki tabiat kurallarına aykırı davranan kişiler
mutlu olamazlar.
Hem kendi vücutlarıyla çekişme içerisinde olurlar, hem tabiatta hasta olurlar, mutsuz olurlar, rahatsız olurlar, çevreleri ilişkileri bozulur falan. Peki siz bir insan tabiattaki kanunlara tam teslim olursa, yani tabiat doğallık ne istiyorsa onu yaparsa, içi de dışı da her şeyde rahat olur. İşte o zaman Allah'ın kitabıyla karşı karşına gel, ha işte benim aradığım din bu der. Ve o zaman tüm tabiatı yaratan Allah'ın oraya koyduğu kanunları yazılı bir şekilde nasıl anlattığını da görür ve mutlulukta zirveye ulaşır. Bir de bunu yaratılan ayetler ve bildirilen ayetleri yaratan Allah'ın gösterdiği yolda incelerse bilimde de hayallerin ötesinde şey yapar. Mesela işte Rahman suresinde Allah-u Teala bugün gökleri gidiyorsanız gidin diyor ama elinizde o bilgi, o güç olmadan gidemezsiniz diyor. O bilgi de Kur'an-ı Kerim'de olan bilgidir. Çünkü Elif Lamlı Sultan diyor. Şey yok, bir sultan diyor. Elif Lamsız değil mi? Evet. Yani tamam. Yani o bilgi de demek Kur'an-ı Kerim'de var ki Allah bunu Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak bize bildiriyor. Peki burada başka söyleyeceğin şeyler var mı?
İşte hocam belki hani çeşitli disiplinlerde ilim tahsil eden kardeşlerimiz Kur'an merkezli, ister biyolojiyle uğraşsın, ister fizik, ister kimya, ister matematik, ister astronomi,
i̇ster
Kur'an merkezli bir zeminde yaparlarsa çok daha kendilerini mutlu eden ve hedefe ulaştıran bir metotla hareket etmiş olurlar.
Yani zaten Kur'an-ı Kerim'in göstermediği hiçbir şey yok ki. Yani gerçekten biz bunu yaptığımız çalışmalarda gördük. Yani kutup bölgesinde yaptığımız çalışmada Allah-u Teala kutup bölgesini öyle bir tanımlamış ki güneşin 24 saat batmadığı bir anda bir insan 5 vakit namazı gözlemleyebiliyor. Güneşin hiç doğmadığı zamanlarda da gözlemleyebiliyor. Çünkü Allah oranın bütün ayrıntılarını vermiyor. Yaratan bilmez mi? Ama asıl mesele Müslümanların Kur'an'la ilişkileri tamamen kesilmiş. Artık Kur'an tamamen bir kenara atılmış. Onun yerine bir sürü yanlış, inanılmaz derecede bozukluklarla dolu mezhepler oluşturulmuş. Ve maalesef şu kitapların her birisi o yanlış bilgilerle şey yapmış. Hatta Kur'an tefsirleri bile o yanlış bilgilerle dolu hale gelmiş. Ondan sonra da çok haklı olarak Muazzez Hanım çıkmış. Bu şeyleri yazmış. Ne demiş? İşte yazıyı Sümerler icat etmiştir diyor. O kendi şeyine göre Sümerler'in icat ettiği yazıyı sen okuyamazsın ki. Gelişmiş olacak ki o kadar bilgiler yazılmış olsun. Efendim işte Tevrat'ta, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta aslında Sümerler'in bir devamıdır diyor. Çok doğru. Ama o hanımın bu yanlış görüşlerinin asıl sorumlusu ben Müslümanım diyen kişiler değil midir? Doğruları göstermek zorundayız. Ha biz doğruları gösterdik de bu insan Müslümanlar olacak olmayacak. O bizi asla ilgilendirmez. Müslümanlık, yani inanç konusunda karar tamamen kişiye kalmıştır. İster kabul eder, ister etmez. Ama bize düşen görev doğruları bütün insanlara anlatmak ve aslında bugünkü bu şeyden yararlanarak din ve bilim arasındaki %100 bütünlüğü biz Müslümanlar olarak tüm dünyayı anlatmak zorundayız. Böylece dinin fıtrat olduğu herkes tarafından gözlemlenmiş olsun. Allah-u Teala bu yola girmeyi cümlemize nasip eylesin.